Romalılar 8. bölüm 29. ayetteyiz. Yoruma devam ediyorum. 29-30. ayetlerde Elçi Pavlos, çünkü diyor Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğinde olsunlar diye önceden kararlaştırdı. Öyle ki oğul birçok öbür kardeşin arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden kararlaştırdıklarını çağırdı. Çağırdığı kişileri doğrulukla donattı, doğrulukla donattıklarını yüceliğe kavuşturdu. Evet, Tanrı bizi önceden bildi. Bizi daha yaratmadan önce nasıl insanlar olacağımızı Tanrı gördü. Oğluna benzer olmamız için bizi ayırdı diyor. İyi haber aracılığıyla bizi çağırdı. Ve bizi oğlunun benzerliğine değiştirmeye başladı. Bu ayetlerin öğretisini bir benzetmeyle açıklamaya çalışayım. Usta bir heykeltıraş oğlunun heykelini yontmak istiyor. Şimdi taş ocağına gider, istediği boyda bir taş parçasını seçip kestirir. Onu atölyesine taşıtır ve oğluna bakarak o taşı yontmaya başlar. Taşın duyguları olsaydı, kalemin her vuruşuyla acı çektiğini söylerdi. Dağ başlarında kalan taşlardan biri olmayı özlem çekerdi. Oysa her vuruşta o taş biraz daha bu adamın oğluna benzer. Taş bunu anlayınca heykel tıraşın sevincine katılmaya başlar. Çektiği acılarda büyük bir anlam görür. En sonunda o görkemli gün gelip çatar. Usta heykelin tıpkı oğluna benzediğine karar verir. Çekişle kalemi bir yana bırakır. Heykelin acı çekmesi böylece de sona erer. Heykel tıraşın onun için öngördüğü yere yerleşir, herkesçe hayranlıkla seyredilir. Heykel tıraşın fiziksel açıdan bu taşa yaptığını, Tanrı bizlere ruhsal açıdan aynısını yapar. Tanrı bizim hayatımıza giren her durumu, karakterimizdeki Mesih'e benzemeyen yönleri bizden yontmak için kullanır. Onunla bu konuda işbirliği yapacak mıyız? İşte önemli olan budur. Bu yontma işi bize acı verir ama bizi iyi amaca ulaştıracağı için ona katlanmamız gerekir. Umutla beklediğimiz Mesih'in yeniden gelişinde Tanrı'nın bizi yontması sona erecek. Mesih'e benzer olacağız. Acılarımız bitecek, gözyaşları bitecek, hastalık bitecek ve ölüm bitecek. Orada sonsuz sevince kavuşacağız. Tanrı'nın büyük amacı öz oğlunun birçok öbür kardeşin arasında ilk doğan olmasıdır. Eski çağda aile başkanı olarak babasının yerini ve yetkisini alacak olan oğul ilk doğan oldu. Bugün ülkemizde de özellikle Anadolu'da da bu kural geçerlidir. Bu ilk oğlun bu yetkisini belirtmek için baba diğer kardeşlerin mirastan aldıkları payın iki katını ona verirdi. Esav'ın ilk oğulluk hakkı küçük kardeşi Yakub'a sattığını okuyoruz. Esav aslında ilk oğuldu ama bunu öneme almadı ve küçük kardeşi Yakub'a bir çorba karşılığında bu ilk oğulluk hakkını sattı. İsa Mesih'e ilk doğan adı verilince onun tanrısal yetki taşıdığı belirtildi. Babasının yetkisiyle donatılandır Mesih. Oysa onun birçok öbür kardeşin arasında olmak istemesi bize karşı duyduğu yakınlığı, sevgiyi ve inayeti vurgular, merhameti vurgular. İlk doğan olduğu için ona başkanımız olarak tapınacağız. Başkahinimiz olarak tapınacağız. Bizi kardeş saydığı için gösterdiği sevgi ve yakınlıkla sevineceğiz, coşacağız. Tanrı, önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğinde olsunlar diye ayırdı diyor ayetimiz. Ayırmış olduğu bu kişileri iyi haber aracılığıyla çağırdı. İyi haberi duyunca buna iman edip günahlarından döndüler. İsa Mesih'in buyruğunun altına girdiler. Tanrı çağırdığı bu kişileri doğrulukla donattı. Böylece Tanrı katında doğru kişiler olarak tanındılar. Bundan sonra Tanrı onları yüceliğe kavuşturacak. Oğlunun benzerliğine eriştirecektir. Ne var ki gelecekte gerçekleşmedi. Beklenen bu olay Tanrı için o kadar kesindir ki, geçmiş zamana ait bir olaymış gibi hakkında doğrulukla donattıklarını yüceliğe kavuşturdu diyor. Zaman sınırlaması dışında yaşayan Tanrı daha şimdiden tüm imanlıların yüceliğe kavuşacağını görebiliyor. Kurtuluşumuz, Tanrı katına yüceltilmemiz Tanrı için bu kadar kesinse kardeşim neden bizim için daha az kesin olsun? Mesih'e iman eden bir kimse kurtuluşundan emin olmalıdır. Kurtuluşumuzun kesinliğiyle sevinç bulalım ve bu kurtuluşu bize veren Rabbimize şükran sunarak hizmet edelim. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğinde olsunlar diye önceden kararlaştırdı. Bu ayetin ilk sözü nedir? Çünkü. Çünkü sözcüğü kimsenin kayıp olmak üzere seçilmiş olmadığını, önceden belirlenenlerin çağrıldığı 28. ayeti göz önünde bulundurmamızı istiyor. Önceden belirlenmişliğin kayıp olmakla ilgili bir iması yoktur. Bu sözün bu şekilde kullanıldığını hiç göremezsiniz. Birisinin kayıp olmak üzere önceden belirlenmişlikten söz ettiğini duyarsanız, bu kişinin kutsal kitaba uygun bir şekilde konuşmadığını anlarsınız. Önceden belirlenmek, Tanrı sizi kurtardığında sizi sonuna kadar götüreceği anlamına gelir. Evet, Tanrı sizi kurtardığı zaman, İsa'ya iman edip kurtulduğunuz zaman, Tanrı sizi sonuna kadar götüreceği anlamına geliyor. Bu garanti. Önceden bildiği kişileri önceden belirledi ve önceden belirlediklerini çağırdı ve çağırdıklarını akladı, doğrulukla donattı ve akladıklarını da yüceltti. Yani bu hayret verici bölüm kutsallaştırma hakkındadır. Buna karşın kutsallaştırılmaktan söz bile etmez. Neden? Çünkü kutsallaştırma imanlının yüreğinde, imanlının canında, imanlının aklında, düşüncelerinde gerçekleşen Tanrı'nın işidir. Bu Tanrı'nın sonsuz amacıdır. Basitçe şu anlama gelir. Koyunların büyük çobanı, iyi çobanı, baş çobanı olan Rab, işe 100 koyunla başladığında eve 100 koyunla gelecektir kesinlikle. Onlardan bir tanesini bile kaybetmeyecektir. Rabbimizin bu konuda bir benzetme verdiğini hatırlayacaksınız. Bu benzetme Luka 15. bölümde kaydedilmiştir. Burada Rab İsa'yı temsil eden bir çoban, bir iyi çoban vardır. Bir küçük koyun kayboldu. Onun ne yapalım? Bırakalım gitsin. 99'u ağılda, güvenli ellerde ya. Bu iyi bir yüzdedir diyebileceğini düşünürsünüz. Koyun yetiştiren herkes bilir ki, eğer doğan kuzuların sayısının yarısından biraz daha fazla koyunla pazara gidebilirseniz işler iyi gidiyor demektir. Ama bu sıra dışı bir çoban. Çoban 99'la tatmin olmuyor. Eğer 100 koyunu aklıyorsa, 100 koyunu doğrulukla donatıyorsa, 100 koyunu yüceltecektir. Bunu epey kişisel bir hale getirecektir. Bir gün onları sayacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99. Bakacak ki bir tanesi eksik. Kim bu? Ali. Peki Ali nerede? Zaten yapamayacağı benziyordu. Bırakalım gitsin çünkü birçok insan onun bunu başaramayacağını düşünüyordu. Yani Ali'nin bunu yapamayacağını düşünüyordu. Dostum, Tanrı'ya şükür ki Ali'nin gitmesine izin vermeyecektir Rab. Çoban onun ardından gitmektedir. Seçilmişlik doktrini, yani seçilmişlik öğretisi Rabbin eve 100 koyunla döneceği anlamına gelir. İsa Mesih'e iman mı ettin? O zaman kurtuluşun garantidir. Bir kaya gibi sağlamdır. Ve Rab sende iyi bir iş başlattı ve bunu sonuca getirecektir. Yani seni baba ocağına, göksel eve getirecektir, cennete getirecektir. Bundan emin olabilirsin. Bu korkutucu bir öğreti değil, harika bir öğretidir. Ali orada olacak demektir. Ve eğer Mesih'e güvendiyseniz sizin de orada olacağınız anlamına gelir. Bu içinde yaşadığımız belirsizlik dolu günlerde var olan en teselli edici öğretidir. 31. ayette bunlar karşısında ne dememiz gerekir? Tanrı bizimle birlikte olunca kim bize karşı çıkar diyor. Öyleyse buna ne diyelim? Benim yanıtım ne söyleyebilirim ki? Bu o kadar harika bir şey ki buna ekleyecek hiçbir şeyim yoktur. Kim bize karşı olabilir? Tanrı bizden yanadır. Tanrı'nın önünde kimse bize karşı bir suçlamada bulunamayacaktır. Mesih İsa'da olanlara artık bir yargılanma, suçlanma yoktur. O Tanrı ki öz oğlunu esirgemeyip onu hepimizin yararına sundu. Onunla birlikte bize her şeyi bağışlaması beklenmez mi diyor Romalılar 8 ayet 32'de. Böylesine kesin, %100 kesin olan bir kurtuluş karşısında başka ne diyebiliriz? Hiçbir şey. Tanrı bizden yanadır. Bizim hakkımızı o koruyor. Tanrı bizimle birliktedir. Başka hiçbir varlık, hiçbir kimse bize karşı çıkamaz. Korunmamız Rabbimizin kendisidir. Tanrı bizden yana olduğunu, öz oğlunu esirgemeyip onu hepimizin kurtuluşu için sunmasıyla gösterdi. Tanrı'nın bize karşı olan sevgisinden kuşku duyamayız artık. Tanrı en yüce, en değerli bağışını bize verdi. Öz oğlunu bizim için verince onunla birlikte bize her şeyi bağışlayacağını bilebiliriz. Tıpkı Mesih'in bildirdiği gibi öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyip kuşanacağız diyerek kaygılanmayın. Tanrı'ya inanmayanlar da durup dinlenmeden tüm bunları ararlar. Göksel babanız bütün bunlara ihtiyacınız olduğunu bilir. Siz her şeyden önce Tanrı'nın egemenliğini ve doğruluğunu arayın. Bunların tümü sizlere sağlanacaktır. Matta 6, 31-53 ayetler arası. Bu ne kadar harika bir şeydir. Evet, Rabbimiz kendi oğlunu esirgememiştir. İbrahim'in oğlunu esirgemiş ama kendi oğlunu esirgememiştir. Kendi oğlunu bizler için ölmek üzere vermiş olan Tanrı, bize ihtiyacımız olan her şeyi verecektir. Bunun altını çiziyorum çünkü çoğu zaman bunu pek görmüyoruz. Birisi ama ben sonuna kadar dayanmayabilirim diyebilir. O bunu sizin için yapacaktır dostum. Rab bunu sizin için yapacaktır. O sizi tutacaktır. Onun koyunları güvenliktedir. Bu onların akıllı ve sadık koyunlar olduklarından ötürü değildir. Kurtaran Rab sadıktır ondan. O başlattığı işi sonuca getirecektir. Ege köylerinde koyun yetiştiren bir çiftlik sahibi bana koyunlar aptal hayvanlardır demişti. Ayrıca savunmasızdırlar. Kendilerini korumak için sivri tırnakları ya da dişleri yoktur. Çok hızlı bile koşamazlar. Zavallı, savunusuz hayvanlar. Eğer zavallı bir koyun ayağa kalkıp da ben güvenlik içerisindeyim diye bir şarkı söylerse o koyun güvence içerisinde midir? Akıllı koyun mu? Hayır, aptaldır. O küçük koyunun güvencede olmasının tek nedeni Harkule'de bir çobanı olmasıdır. Onunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı? Bunu şöyle canlandırayım size. Diyelim ki ben ülkenin en iyi altıncısına, kuyumcusuna gittim ve bana en güzel pırlantayı çıkarttılar ve dükkanın sahibi bana bu senin dedi. Ve ben bana bu değerli pırlantayı verdiğini söylemek istemiyorsun değil mi diyorum. Adam evet sana veriyorum diyor. Eğer onu bana verseydi sizce onu eve götürmek için sarmak üzere kendisinden ambalaj kağıdı istemekte tereddüt eder miydim? Hayır. Dostum Tanrı oğlunu sizin için ölmesi üzere vermiş olduğundan, size bu hayatta ve gelecek hayatta gerekli olan her şeyi vereceğini bilmiyor musunuz? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları doğrulukla donatan Tanrı'dır. Öyleyse suçlu çıkaran kimdir? Ölen hem de dirilen Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve o bizim için yakarmaktadır diyor Romalılar 8, 33-34. Ayetlerde. Bu ayetler bir mahkemeyi canlandırıyor. Tanrı'nın seçtiği bir inanlının sanık olarak yargılanması isteniyor. Ama onu suçlayacak savcı onu suçlayamayacağını yargıca bildiriyor. Yargıcın sanığı doğru kişi ilan ettikten sonra hiçbir suçlaması kalmadığını söylüyor. İsa Mesih yargıcın sağında duruyor. Sanığın suçları için ölüme verildim ve doğruluğu için ölümden dirildim diyor. Böyle bir savunmaya karşı suçlayıcının söyleyeceği söz kalmıyor. Kutsal Ruh haberci Yuhanna aracılığıyla bu gerçeği şöyle açıklıyor. Çocuklarım, bunları size yazmamın nedeni günah işlememeniz içindir. Ama eğer birisi günah işlerse baba ile birlikte bir savunucumuz vardır. Doğru kişi İsa Mesih'tir bu. O günahlarımızın giderilmesini sağlayan bağışlamalıktır. 1 Yuhanna 2. bölüm 1. 2. ayetler. Mesih'in çarmıhta kurban olması imanlıya karşı olan her tür suçlamayı susturur. Tanrı sözü aynı gerçeği Zekeriya peygamber aracılığıyla şöyle belirtir. Rab, meleğinin önünde duran başkayın Yeşu'yu ve onu suçlamak için sağında duran şeytanı bana gösterdi. Rabbin meleği şeytana, Rab seni azarlasın ey şeytan dedi. Yeruşalim'i seçen Rab seni azarlasın. Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi? Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içerisinde duruyordu. Melek önündeki meleklere üzerinden kirli giysileri çıkarın dedi. Sonra Yeşu'ya bak suçunu kaldırdım sana harika giysiler giydireceğim dedi. Zekeriya 3-1-4 ayetler arası. Bu ayetlerde suçlamaya çalışanın şeytan olduğunu görüyoruz. Şeytanın suçlayan olduğu gerçeğini vahiy kitabında da görüyoruz. Her suçlama değerli dostum Mesih'in kanıyla kesin yanıt bulur. Romalılar 8. bölümde şeytanın suçlamasından söz edilmez. Mesih'in sağladığı kesin %100 kurtuluş nedeniyle dünyada hiçbir kimse, şeytan dahil, Mesih imanlılarını asla suçlayamaz. Bu harika bölümde bu gerçek vurgulanıyor. Tanrı yeryüzünden hiçbir varlığın inanlıyı suçlamaya cesaret edemeyeceğini vurguluyor. Tanrı'nın seçmiş oldukları insanları kim suçlayabilir? Tanrı'nın seçilmişleri kesin olarak bağışlanmış, kurtuluş bulmuş ve doğrulukla donatılmış insanlardır. Tanrı tahtını onların arkasına yerleştirmiştir. Onları kim suçlayacaktır? Onları kimse suçlayamaz. Neden? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa'dan ötürü. Dostum, İsa'ya iman ettin mi? Yanıtın evet ise bu gerçeği aklına, yüreğine kaz. Seni hiç kimse suçlayamaz. Sen Mesih'in kanı aracılığıyla aklandın, doğru sayıldın. Sen artık Rab'be aitsin, Rab'bin çocuğusun. Bak dostum, Mesih ise bütün suçluluğu kaldırmıştır ve sen imanlı kardeşim Mesih'in dörtlü işinden ötürü kesin güvencedesin. 1. Mesih bizim günahlarımız için ölmüştür. Bizim suçlarımız için teslim edilmiştir. 2. Mesih ölümden dirilmiştir. Bizim doğrulukla donatılmamız için diriltilmiştir. 3. Mesih Tanrı'nın sağındadır. O şu an oradadır. Neden? Bizi savunmak, bize aracılık etmek için. O diri Mesih'tir. Ona ihtiyacınız var mı? Evet. O zaman neden ona başvurmuyorsunuz? 4. olarak, o bizler için duada aracılık eder. Bu sabah kendiniz için dua ettiniz mi? Etmeliydiniz ama eğer siz dua etmediyseniz, Mesih sizin için dua etti. Kardeşim, o senin için dua etti. Ne kadar harika bir şey. Mesih'in bu dörtlü işi, Tanrı'nın seçilmişlerini kimsenin suçlu çıkaramayacağının nedenidir. Mesih'in sevgisinden bizleri kim ayırabilir? Acı mı? Üzüntü mü? Baskı mı? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Diyor Pavlos Romalılar 8:35'te. Pavlos, biz Mesih imanlarını Mesih'in sevgisinden ayırabilen güç var mı diye soruyor. Ve birçok etken sayar. Acı, üzüntü, baskı, açlık, gerekli giysiden yoksunluk, tehlike, kılıç. Bunlardan hiçbiri Mesih'in sevgisinden bizi ayıramaz. Acı çeken bir imanlı, Mesih artık beni sevmiyor diye asla düşünmemeli. Çünkü bizleri sevenin aracılığıyla bütün bunlarda kesin yengi bizimdir, ayet 37'de diyor. Gerçi Tanrı'ya baş kaldıran dünyada Mesih imanlılarının acı çekmeleri, baskı görmeleri ve üzüntü duymaları normal bir durumdur. Çünkü Mesih'e karşı koyanlar, onun bağlılarına da karşı koyacaklar. Kutsal Ruh bunu önceden görüp aktarılan mezmurda şöyle belirtmiştir. Gün boyunca senin için öldürülüyoruz. Boğazlanacak koyun gibi görüyorlar bizi. Mezmur 44 ayet 22. Mesih'ten nefret eden insanlar arasında onun adını duyuran imanlının böyle insanların kinine uğraması doğaldır. Dünyasal insanlar kötü işlerini açığa vurduğu için eğri bir kuşak içerisinde Mesih'in doğruluğunu yaşatan imanlıyı sevmez. Oysa imanlı bütün bu durumlarda Mesih'in onu sevdiğini bilir ve bu sevginin verdiği güçle kesin yenci kazanır. buradaki sözün aslı yengi kazanandan üstündür anlamına gelir. Her zaman ve her an Mesih seni seviyor kardeşim. Her durumda senin iyiliğini arıyor. Bunu görür ve bunun ne demek olduğunu anlarsan seni hiçbir şey sarsmaz. Sevildiğini bilen kişi sağlam bir kişiliğe sahip olur. Başkalarını sevebilir. Kesin kurtuluş bu kesin sevgiye dayanır. Evet, Mesih'in sevgisinden bizleri kim ayırabilir? Hiçbir şey. Görüyorsunuz değil mi? Burada aklı hayale gelebilecek her şeyi sayıyor. Sıkıntı ya da zorluğun bizi Mesih'ten ayırması mümkün değildir. Neden? Çünkü Mesih buna izin vermeyecektir. Elem bizi ayırmayacaktır. Tanrı'nın sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünebilirsiniz ama o böyle bir şey yapmamıştır. Zulüm mü? Bu yasal baskı anlamına gelir. Size karşı kampanyalar yürütecek insanlar olacağı anlamına gelir. Ama bu sizleri Mesih'in sevgisinden ayırmayacaktır. Açlık, çıplaklık, tehlike de sizi ayırmayacaktır. Bu arada bütün bunların Paulus'un hayatının kısa bir biyografisi olduğunu da unutmayalım. Ve Paulus kendi deneyimlerinden de biliyor ki bunların hiçbiri sizi Mesih'in sevgisinden ayırmayacaktır. Çünkü Mesih buna izin vermez. 36. ayette kitapta yazılı olduğu gibi diyor, gün boyunca senin için öldürülüyoruz. Boğazlanacak koyun gibi görüyorlar bizi. Bu Mezmur 42:22'den bir aktarmadır. Senin uğruna her gün boğazlanıyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Bu değerli dostum içinde bulunduğumuz kayra gününde kutsallar hakkında korkutucu bir resimdir. Şu saatte bile bunun şeytansal sistemin Tanrı çocuğuna karşı tutumunun bu olduğunu açıkça söyleyebilirim. Ayrıca kilise tarihi de bunu ortaya koymaktadır. Eğer bugün Tanrı için ayağa kalkıyorsanız bunun sizin için bir bedeli olacaktır. Günümüzde Tanrı'nın kutsallarından bazılarının başına gelenleri seyretmek de insanı çok üzüyor ama bu bile bizleri Tanrı'nın sevgisinden ayırmayacaktır. 37. ayet ama bizleri sevenin aracılığıyla bu durumların tümünde galiplerden üstünüz diyor 8. bölüm 37. ayette. Kesilecek bir koyun nasıl olur da galiplerden üstün olabilir? Bu Mesih inancının başka bir harikulade ikilemidir. Galiplerden üstün ne anlama gelir? Bizim için zafer kazanan, bizlerin yenilmesine asla izin vermeyen başka birinden yardım almak demektir. Zafer bize değil, Mesih'e aittir. Zaferli yaşam bizim yaşamımız değildir. İsa Mesih'in yaşamıdır. Sonra Romalılar 8:38-39. ayetlerde şuna sarsılmaz inancım var diyor. Ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne başkanlıklar, ne şimdiki ne gelecek durumlar, ne dünya yetkileri, ne üstümüzdeki ne altımızdaki dünyanın güçleri, ne de kurulu düzende başka bir etken bizleri Rabbimiz Mesih İsa bağlılığında açıklanan Tanrı sevgisinden ayırabilir. Rabbin sevgisinden emin olan imanlı, kutsal ruh aracılığıyla Paulus'la birlikte sarsılmaz inancım var diyebilir. Sarsılmaz inancı şudur ki, evrende bulunan hiçbir etken bizi Rabbimiz Mesih İsa'da açıklanan Tanrı sevgisinden ayıramaz. Kesin inancım ya da eminim ki sözü kesinlikle biliyorum demektir. Ölüm bizleri ayıramaz. Hatta ölüm bizleri Rabbin huzuruna çıkaracaktır. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan ilk Mesih imanlılarından birçoğu teşekkür ederim. Beni dosdoğru kurtarıcımın huzuruna yollayacaksınız demiştir. Bu tür insanlara bir zarar veremezsiniz. Sık sık yaşamla yüz yüze gelmek ölümle yüz yüze gelmekten daha zordur. Ama yaşamın denenmeleri, başarısızlıkları, belirsizlikleri ve acıları bizleri Rabbimiz Mesih'te olan Tanrı'nın sevgisinden ayıramayacaktır. Bu ayette melekler sözü geçiyor ve bence bu düşmüş meleklerden söz etmektedir. Hükümranlıklar, güçler imanlının ruhsal düşmanlarıdır. Ne şimdiki şeyler şu anki durumlar anlamına gelir. Ne gelecek şeyler gelecekten söz eder. Ne yükseklik ne derinlik. İçinde yaşadığımız mekandan söz ediyor olabilir. Ne de yaratılmış herhangi başka bir varlık, sözünü etmek istediğiniz herhangi bir şeyi içerir. Mesih'i merkez alan Tanrı sevgisinden sizi kesinlikle hiçbir şey ayıramaz. Dostum, kurtuluş bir sevgi hikayesidir. Biz onu severiz çünkü o önce bizleri sevmiştir. Bizi bundan hiçbir şey ayıramaz. Bu bölüme hiçbir suçluluk olmadan girdik, hiçbir ayrılık olmadan sonuna geldik. Ve ikisinin arasında her şey iyilik için etkin oldu. Bundan daha iyisi olabilir mi? İşte bu harikulade bir şeydir.